Şimdi ikinci sorumuza geçelim. Tekrar size dönüyorum Ozan Bey. Evet, bir süreç geçiriyoruz. B4G ile geçtiğimiz toplantı sırasında başlayan aslında bir süreç bu. Ve hayatın doğal akışına döneceği günleri de hep beraber sabırsızlıkla bekliyoruz. Ve çok farklı sesler duyuyoruz. Bir dönüşüm olacak mı? Dünya ekonomisinde, sektörlerde ve bu bir dönüşüm bekliyorsak nasıl bir dönüşüm? Hem bireyleri hem toplumlarımızı, diğer taraftan da şirketlerimizi ve endüstrilerimizi nasıl etkileyecek? Siz tarım, gıda, yiyecek, içecek sektörleri bakış açısıyla siz bir dönüşüm bekliyor musunuz? Hedefler için iş dünyası boyutunda, sürdürülebilir kalkınma amaçları boyutunda, sorumlu tüketim, sorumlu üretim, yani 12. amaca baktığımızda bu doğrultuda bir gelişme öngörüyor musunuz? Bunları sizden dinlemek isteriz.
Tabii elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışayım. Önemli sorular, hepimizin de merak ettiği sorular aslında bunlar. Öncelikle ben kısaca bu Business for Goals ve sürdürülebilirlik konusundan çok kısaca bir bahsetmek isterim. Sevgili Dilek Emil Hanım da bir soru sormuş önden gönderdiği yazıda. Hem de onu da birazcık cevaplamış da oluruz. Özellikle Business for Goals tabii TÜSİAD, Türk Konfet ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın birlikte yaptığı bir çalışma. Türkiye'de genelde, Türkiye değil aslında dünyanın birçok bölgesinde de baktığımızda büyük şirketlerin sürdürülebilirlik konusunda belli çalışmaları var. Ve bu konularda bir farkındalık düzeyinde olan bir çaba bu gibi görünüyor. Aslında etki de birazcık daha yerel şirketlerden ve bireylerden gelecek. Dolayısıyla TÜSİAD'daki bilgiler, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın da gözetiminde, çünkü sonuçta bu hedeflerin, bu amaçların sahibi onlar, daha doğrusu ortaya koyan lideri onlar diyelim, sahibinden öte sahibi hepimiziz. Bunların Türk Konfet aracılığıyla Türkiye'deki birçok KOBİ'ye ve kişilere indirgenmesi üzerine çalışan bir yapı. Dolayısıyla Business for Goals aslında bu sürdürülebilirliğin kişilerin kafa yapılarındaki değişimi tetikleyecek yapıya dönüştürülmesinde önemli bir rol oynuyor. Bence STK'ların da şirketlerin iyi raporlar çıkarıp bunu bir marketing malzemesi olarak kullanmasından ziyade şirket çalışanlarının karar verdikleri her aşamada içselleştirdikleri bu sürdürülebilir kalkınma amaçlarının her birini tek tek akıllarında tutarak, hatta içselleştirdikleri halde kullandıkları bir yapıya dönüştürmede aslında STK'lara çok önemli bir iş düşüyor. Bu dönemde ben COVID-19 sürecinin iyi yönde bir takım değişimleri tetikleyeceğini umuyorum herkes gibi. Çünkü bu dönemde birçok insan gerek yeni ürünleri satmak için gerek başka sebeplerle bazen gönlünden geçene de sanki COVID-19 süreci sonrası olacaklarmış gibi anlatabiliyor. Ama ben temelde tüketici davranışlarında ciddi bir değişim aslında beklemiyorum. Zaten gördüğümüz birçok trend vardı. Bu trendlerde ama bayağı ciddi hızlanmalar olacağını düşünüyorum. Sürdürülebilirlik açısından baktığımızda en önemli trendlerden bir tanesinin daha besleyici gıdaların, daha böyle eğlencelik gıdalar diyebileceğimiz, hani bizim yaşamımızı idame ettirmekte kritik rol oynamayan ama olsa iyi olur diye düşündüğümüz gıdalara göre daha hızlı büyüyeceğini görüyorum. Aslında bu temelde bizim şirket olarak da yaklaşımımız, bireysel olarak da düşüneceğim. Çünkü sonuçta her endüstriyel faaliyet toplamda bir çevreye zarar versin vermesin bir çevreyle etkileşimi var. Yani bu en azından bir fabrika açıyorsunuz, ona bir alan ayırıyorsunuz. Bazı ambalajları piyasaya sürüyorsunuz, geri toplamaya çalışıyorsunuz. Burada özellikle bu faaliyete değmesi önemli bir konu. Yani şirketlerin sorumluluk olarak ürettikleri ürünlerin biraz daha hani eğlendirirken hem lezzetli hem besleyici hem tarım ürünlerini saklayıcı birçok özelliği içinde bulunan ürünleri portföylerinde arttırmaları en azından doğaya atılan bir ambalaja daha fazla değer yaratmayı gerektiriyor. Bence bu anlamda iyi kurumsal vatandaşın çevreye karşı en büyük sorumluluğu bu. Bu COVID süreci de aslında bu değişimi oldukça hızlandırdı gibi. Çünkü insanlarda ciddi bir bağışıklık güçlendirici, besleyici, antioksidanca zengin. Hatta bir noktada, hatta ilk COVID'in başlangıcında insanın enerjisi karbonhidratlar biliyorsunuz. Karbonhidrat talebinin çok arttığı bir dönemden geçtik. Yani aslında besleyici gıdalara çok daha açık bir tüketici toplumu ile karşı karşıya olacağız gibi görünüyor. Bu zaten önceden de bir trendti. Çok hızlandı gibi görüyorum ben. Tabii tüketicilerin bazı şeyleri yapıyor olması için bu sağlıklı beslenme de dahil bunun mutlaka bazı öncüleri vardır. Bazı insanlar bunu gerçekten sonuçlarını gördükleri ve inandıkları, düşündükleri için yaparlar. Ama aslında tüketicilerin önemli bir kısmı nöromarketing çerçevesinde baktığımızda dışarıdan iyi göründüğü için de bunu yapar. Dolayısıyla sağlıklı beslenme trendinin belki üçte biri, şimdi kabaca söylemek gerekirse bizim araştırmalarımız bu konuda ciddi oranda var. Gerçekten sağlıklı bilinç, sağlıklı beslenme bilincinden geliyorsa aslında bunun daha büyük bir kısmı moda olduğu için, iyi göründüğü için de yapıyor. Dolayısıyla aslında bu çevreyle ilgili konuların sadece bilinçlendirme düzeyinde kalmaması, bir mümkün olduğu kadar çok insanın içselleştirmesinin sağlanması önemli ki bu nöroscientific açıdan da insanlar harekete geçsinler. Çünkü anlık kararlar her zaman davranışlarımızda etkili. Belki burada çok güzel konuşuyoruz ama çıkışta fetişimizden suyumuzu içip recycle'ı bile atmadan hayatımıza devam etme ihtimalimiz de var. Bu dönüşüm de tabii nesiller alıyor. Yani bir aile, örneğin ben sanatı severim ama ben sanat olmadan yaşarım. Ama benim çocuklarım inşallah sanat olmadan yaşayamayacak. Dolayısıyla bu dönüşümler ancak nesiller boyu insanların aklına yazılıyor. O yüzden burada çok uzun vadeli bir iş var. Kısa vadede de bu çevre bilincini biraz daha böyle savaşan, karşı çıkan, protesto edenden ziyade heveslendiren, daha hoş görünen, güzel görünen bir hale getirmeliyiz diye düşünüyorum. Yine bu COVID'in dışında önemli bir gelişme de ben tabii YZ jenerasyonlarını şirket olarak çok inceliyoruz. Bu konuda önemli bir şans var önümüzde. Çok böyle hani ilgisiz vesaire gibi çok bireysel yorumlar yapılıyor ama dünya çapında yapılan bir araştırmaya ulaşabildim ben ve bu konuda biz eğitim de aldık ekibimizde. YZ jenerasyonları aslında çok daha iyi insanlar. Bana ne faydası var ve topluma ne faydası varı çok sorguluyorlar. Dolayısıyla bu gruba da ulaşmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu da gündemlerine, çevre bilincini de gündemlerine almalarını, sürdürülebilirlik, circular economy'yi de gündemlerine almalarını önemli buluyorum. Temelde bunları söyleyebilirim diye düşünüyorum.
Teşekkür ederiz. Şimdi Kerem Bey'e döneceğim. Kerem Bey, sizin aslında iklimci çalışmalarınız da afetler, krizlerle mücadele odağında, gündemimiz odağında çok ön plana çıkıyor. Bu gündemle tabii dirençlilik, yaşam alanlarımızın, üretim alanlarımızın dirençliği, kriz sonrasında normale ne kadar hızlı geri dönebileceği konusu çok daha ciddi bir şekilde tartışılmaya başlandı. Sadece ülkemizde değil, global tartışmaların odağına taşınmış oldu. Çok daha önceden tartışmaya başlamıştık ama sanırım daha yüksek sesle tartışıyoruz. Özellikle sizin kurucu ortaklarından biri olduğunuz İklimco, iklim kriziyle artan afetlere yönelik bir erken uyarı sistemi sunuyor. Sürdürülebilir kentler, sürdürülebilir şirketler açısından gerçekten kritik bir hizmet sağlıyorsunuz. Bize iklim değişikliği, afetler, dirençlik üçgeni üzerinden İklimco çalışmalarınızı anlatabilirsiniz. Çok sevinirim.
Biraz önce bahsettiğim işte tarım, iklim, gıda üçgeninde iklime ne değindiniz? Aslında iklim değişikliğine adapte olmamız gerekiyor. Yoksa biz adapte olmazsak iklim değişikliği bize geliyor, zarar veriyor. Hem mal kaybı hem can kaybı olarak bunu haberlerde görüyoruz. Şimdi bizim yaptığımız şey aslında bilgi toplamak ve erken uyarı sistemleri kurmak. Bunu nasıl yapıyoruz? Şunu gördük biz. Her 1 derece sıcaklık artışı %15 oranında hava afet sayısını arttırıyor. Hem frekans artıyor hem şiddeti artıyor. Artık yağmurlar bir anda çok fazla yağmaya başlıyor. İşte hortumlar, dolular şehir hayatını etkilemeye başlıyor. İşte yıldırımlar uçakları etkileyip erken inmesine ya da acil iniş yapmasına sebebiyet veriyor. Tarım sahalarını bozuyor. Ozan Beylerin meyve bahçelerini dolular etkiliyor gibi. Aslında birçok problemi de beraberinde getiriyor. Bizim yaptığımız şey, Türkiye'de ilk özel bir network kurduk. bir RF network'ü diyelim, radyo frekansından biz yıldırım ve şimşeklerin nerede olduğunu saniye mertebesinde yakalayabiliyoruz. Bu bize ne ifade ediyor? Afetlerin %80 aslında yıldırım ve şimşeklerin akabinde oluşuyor. İşte bunlardan seller, hortumlar, fırtınalar, dolu yağışları söylenebilir. Diyoruz ki yarım saat sonra, 45 dakika sonra sizin olduğunuz konuma işte şu şiddette bir afet geliyor, siz önleminizi alınız. İşte bu bir hava yolu firmasıysanız pilotlarınız için çok önemli. Bir belediye iseniz işte alt geçitleriniz için hangi bölgeleri sel basacak bunu önceden bilmek çok önemli. Veya sigorta yaptırmışsınız, kasko sahibisiniz, arabanızın üzerine dolu yağmasını istemiyorsunuz. İşte böyle bir dolu aktivitesi gelirken arabanızı kapalı garaja çekmeniz sizin açınızdan ve sigorta firması açısından çok önemli. Bu 30 dakikalık, 45 dakikalık uyarıları verdiğimiz zaman insanlar aslında hem mal kaybından hem can kaybından kendini korumuş oluyorlar. Bu belediyeler, hükümetler, bireyler için çok önemli. Bu aslında iklim değişikliğine adaptasyon. Eyvallah, iklim değişiyor, her gün yağışlar artıyor, fırtınalar çoğalıyor. İşte önümüzdeki hafta 40 dereceleri göreceğiz bazı yerlerde Türkiye'de. İşte Mayıs ayında 40 dereceler, işte sıcaklık rekorları kıracağız. Ama belki bir hafta sonra tekrar o 40 dereceler 20 derecelere düşecek. Bu ne demek? Isınan karalara yıldırımlar daha fazla çakacak, daha fazla düşecek anlamına geliyor. Ve bunun akabinde de işte dolu yağarsa tarımı etkileyecek, işte sel basarsa insanların hayatlarını etkileyecek. Bunları önden haber vermek çok önemli. Biz iklimciyoda aslında bunu yapıyoruz. Anlık mesajlarımızla, uyarılarımızla can ve mal kayıplarının önüne geçmeye çalışıyoruz. Tabii bunları arşivlediğimiz vakit bu bize ne sağlıyor? Bilgi güçtür terimi vardır ya, aslında gerçekten bilgi güç. Siz bir yere bir ceviz bahçesi kuracaksınız ya da bir şehir kuracaksınız ya da bir site kuracaksınız ya da bir sera kuracaksınız. Bir yatırım öncesinde oranın risklerini biz size söyleyebiliyoruz. İşte kuraklık riskinden tutun, işte senede buraya 3 kere dolu yağar, 5 kere fırtına olur, rüzgar çok eser, yağış şu kadar uç noktalara ulaşır tarzında size raporlar verebiliyoruz. Bu biraz fizibilite raporunun iklim modülü gibi düşünebilirsiniz. İstanbul'da plazalarda, hükümet bakanlıklarında bir işi yaparken ekonomik bir şey koyarlar. Bir Excel chartlar koyarlar. İşte ben buna bu kadar para yatıracağım, şu kadar satış yapacağım ve bu kadar ciroya ulaşınca 2 sene sonra kâra geçeceğim. Ama kimse bunun içine iklim risklerini koymaz. İşte ekonomik riskleri koyarlar, petrol riskini koyarlar, politik riskleri koyarlar. Ama iklim risklerini koymak aslında günümüzde yapılması gereken en önemli işlerden bir tanesi. Biz onun için de data üreten firmalardan bir tanesiyiz.
Evet, iklim riskleri ve karşılığında yaşam alanlarımız ve şirketlerimizin dirençliği konusu. Çok teşekkür ederiz. Çok faydalı bir iş yaptığınızı düşünüyoruz ve gerçekten paylaşımınız da bizim için çok değerli oldu. Şimdi tekrar sözü Ozan Bey'e vermek istiyorum. Afetler, krizler, pandemi bir yandan da aslında gıdanın geleceği ve gıda sağlığı ile ilgili endişeleri yaşamamıza neden oldu. Diğer bir yandan da toprakta kalan mahsul, evlerimizden çıkan gıda atığı, ciddi bir aslında ikilemle karşı karşıyayız insanlar olarak, toplumlar olarak. Üstelik gıda atığının ayrıştırılması, dönüştürülmesinde çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz, zorluklar yaşıyoruz ve yer altına gömdüğümüz atık toprağın da bizler tarafından zehirlenmesine sebep oluyor. Siz DİMES olarak aslında sürdürülebilir tarımsal üretim ve gıda güvenliği odağında ciddi emek verdiğinizi bizlerle her fırsatta paylaşıyorsunuz. Hatta sizi birebir tanıyanlar bizde hiçbir şey çöpe gitmiyor cümlenize ciddi aşikar. Bu aşamada sürdürülebilir tarımsal üretimi nasıl desteklediğinizi sizden dinlemek istiyoruz. Bir de Tuncay Bey'in bir sorusu vardı. Yerli tohum değil ama fide, gübre çalışmaları konusunda yani dışa bağımlılığın önlenmesiyle ilgili nasıl çözümler olabilir sorusuna da yanıt verebilirsiniz, seviniriz.
Tabii elimden geldiğince cevap vereyim. Öncelikle ben Kerem Bey'in bu yaptığı işi çok önemli buluyorum. Bizim hakikaten ulaşamadığımız verilerin başında geliyordu bunlar. Benim bu görüşmeden aldığım en iyi eve götüreceğim bilgi o aslında. Hakikaten eline sağlık Kerem Bey'im. Bu önemli bir açıktı. Özellikle tarım tarafında. Tabii öncelikle bunu sadece Dimes tabii bunu kurulduğu günden beri bu anlatacaklarımı yapıyor ama bizim sektörümüzde tabii Aroma gibi, Tamek gibi, Meisu gibi çok kıymetli firmalar var. Burada işbirliği de çok uzun süredir yapılır. Ayrıca Limkon gibi ne bileyim Anadolu Etap gibi birçok rakip de olduğumuz ama bu konularda işbirliği yaptığımız firmalar da var. Tünay Gıda gibi, Göknur gibi birçok firma var sektörümüzde. Dolayısıyla bu aslında tek başına bir firmanın dönüştüreceği bir yapıdan çok işbirliklerinin çok önemli olduğu bir alan gıda. Meyve tabii meyvenin yetiştirilmesinden son ürünün üretilmesine kadar ciddi bir başlı başlı bir döngüsel ekonomi aslında ve aslında böyle yüksek meyve oranlı, taze sıkma %100 ve nektarlar gibi ürünleri de göz önüne alırsanız karbon ayak izi de nispeten negatif nispeten değil negatif bir sektör. Ağaç üretimi çok fazla yapıyor tabii. Bu sektör büyüdükçe paralelinde çok fazla ağaç dikimini sağlıyor. Tabii bu bizim temada arzuladığımız gibi hiç içine insan girmeyen, o ayrı bir ekosistemin oluştuğu bir ormanın yerini tabii ki tutmaz ama özellikle tarım alanlarımızı çok daha verimli kullanabileceğimiz ve çevreyle de dost bir geriye doğru entegrasyonu da paralelinde yaratıyor. Bu tabii deminki soruya başka çok soru da var Cem Bey, Sultan Hanım özellikle bizim yaptıklarımızla ilgili sormuş. Gürkan Volkan Takmaz Bey daha önceden bir soru göndermiş. Dolayısıyla onlara da bir değinmeye çalışacağım bu anlattıklarım sırasında. Tabii daha çok besin üretmek önemli konulardan bir tanesi. Yaptığımız tüm operasyonun sonunda insana fayda sağlayan bir ürün üretmenin önemine biz çok inanıyoruz. Endüstrimiz de buna çok inanıyor. Biraz önce de saydığım firmalar başta olmak üzere birçok firma da buna inanıyor. Burada biz neler yapıyoruz? Mesela ağaçlarımızı bir kere kendimiz üretiyoruz. Yani fidancılık tesislerimiz Dimes olarak var. Tokat'taki çiftliğimizde her yıl 300 bin ila 500 bin arasında gerek ağaç yani ağaç fidanı gerek bağ çubuğu çünkü üzümle ilgili olan bağlar da aslında en verimsiz arazilerde yetişir, erozyonu önler ve bu ağacın vazifesini de bir noktaya kadar da görebilir. Dolayısıyla bu ürünlerin de çoğu zaten yerli. Dolayısıyla bizde aslında bu fide gibi bir ithal kalem yok. Her sene dikilen şeyler değil bunlar. Bir kere yapılıyor ve üstü açık fabrika gibi yıllarca kullanabildiğimiz tıpkı bir petrol gibi yani aslında ama yenilenebilir olması sadece tek farkı petrole göre çok daha değeri yüksek olan bir ürün üretiyoruz. Burada tabii yukarıdan aşağı doğru bakarsak bölgesellik burada çok önemli konu. Bu konuda çok çalışıyoruz. Mesela bu kadar biz fosil yakıt vesaire konuşurken bugün tamamen AB, Çin, Türkiye üçgenindeki problemlerden dolayı biz burada salça üretiyoruz. Japonya'ya gönderiyoruz. Çin'de salça üretiliyor, Avrupa'ya geliyor. Mesela boş yere bir taşıma yapıyoruz. Daha bırakın kişi ve firma seviyesini, ülkeler seviyesindeki bu siyasi geçimsizlikler bile aslında halen bu sürdürülebilirliğe negatif etki sağlıyor. Bunlar üzerinde de çok kafa yoruyoruz ve çalışıyoruz. Onun dışında tabii firma ölçeğine indirebilirsek aslında tarım tıpkı elektrik dağıtımı gibi biraz hafif planlanması gereken bir iş, serbest piyasadan kopmadan. Fakat burada firmalar çok bir araya gelirse çiftçiye fiyat baskısı yapabilir. Bunun da önüne geçilmesi lazım. Ve genelde dillerimizde hep böyle bir kooperatifleşme var. Mesela benim kooperatifleşmeden ne beklediğimizi tanımlamamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim de ilk beklediğimiz aslında çiftçi adına endüstrilerle konuşabilen ve bölgesindeki ürünleri bölgesindeki firmaların işlemesiyle alakalı en azından hasat sonrası planlamayı yapabilen bir yapıya dönüştürülmesi kooperatiflerin çok önemli. Bu konuda 3 yıldır Tarım Kredi Kooperatifi ile Vişne özelinde çalışıyoruz endüstri olarak ve iyi sonuçlar da aldık. Yani şöyle düşünün, benim Tokat'ta ve İzmir'de ve Aydın'da fabrikaları olan bir şirketim var. Bu dolayısıyla buralardan almak yerine ben gidip Ankara'dan vişne almaya çabalıyorum. Niye? Çünkü Ankara'daki fabrika da yarın gelir Tokat'tan alır, bize problem yaratır, bari baştan biz de yapalım. Yani bu kısır rekabetleri buradan çıkarıp aslında herkesin kendi yakınındaki meyveyi işlemesi mesela başlı başına gıda atığını engelliyor. Ben yakından aldığım meyvelere baktığımda %2-2,5'luk bir fire, yolda taşıma firesi yaşarken uzaktan %14-15'lere kadar bu firenin çıktığını görüyorum. Dolayısıyla bu konuda hani sadece konuşma değil, aksiyonlarımız da var ve bunlar da sonuçlar da alıyoruz. Almaya da devam edeceğiz. 5000 ton meyve ile başladık. Şu anda tahmin ediyorum bu sene 50.000 tonluk bir meyve alımı da endüstri olarak Tarım Kredi Kooperatifi veya farklı kooperatifler üzerinden gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Tabii bu arada bu karbon salımı, fosil yakıt vesaire bu konularda ambalajın çok önemli bir, özellikle yenilenebilirlik tarafında çok önemli bir özelliği var. Ben tabii hani burada şu mottoyu burada dile getirmek istiyorum. Bir, don't use, yani kullanma. İki, kullanacaksan tekrar kullanılabilir ambalajları kullan. Tekrar kullanılabilir ambalajla kullanmıyorsan en azından yeniden, geri dönüş, yeniden kazan. Yani recycle et. Don't use, reuse, recycle. Dolayısıyla bu üçgen de bugün halen şirket bilinçlerinde recycle'ı bir başarı olarak görüyoruz. Aslında recycle bir son senaryodur. Yani kullanmamayı beceremedin, kullandın fakat tekrar kullanılabilir bir ambalaj yapamadın. Bari recycle et aslında. Bugün birçok şirketimiz recycle'ı reklam malzemesi olarak kullanabiliyor. Dolayısıyla bu konuda dünyada ciddi bir dönüşüm var. Özellikle AB kaynaklı. Önümüzdeki 20 yıl planları ve şirket taahhütleri var. Bu konularda Tetra Pak gibi birçok ana girdi sağlayan şirketimizle birlikte de çalışıyoruz. Biz Dimes olarak hep öncü olmaya çalışıyoruz. Mesela FSC kağıtları kullanıyoruz. Şimdi yenilenebilir plastik olan kapakları vesaireyi kullanmaya başlayacağız. Şu an ciddi derecede pipet mesela kullanıyoruz. Ben çok rahatsızım. Onun yerine bir şey bulmamız lazım. Pipetsiz içilebilen ambalajlar ve pipetin kağıttan üretilmesi gibi bir takım çalışmalara destek veriyoruz. Onun dışında uzaktan gelen birçok ürünü, bu aroma olur, işte çeşitli gıdada kullanılan temizlik malzemeleri olur, yerel kaynaklarla çalışıyoruz. Mesela bu pandemi döneminde dahi Çin'den dünyaya genelde satılan hidrojen peroksit dediğimiz bir temizlik malzemesini Türkiye'de üretilmesini sağladık, o alımlara geçtik. Bunları yapıyoruz. Yani hiçbir şeyi ufak da olsa taşımamak için uğraşıyoruz. Yine sorularda Cem Bey'in ve Sultan Hanım'ın sorularına biraz Cem Bey'e cevap vermiş oldum. Sultan Hanım'ın sorusunda da neler yapıyorsunuz geri dönüşümle alakalı diyor. Şirketimizde tabii gerek su gerek enerjiyi geri dönüştürüp tekrar kullanıyoruz. Yani bir şeyi ısıtmak için kullandığımız bir su soğuyor örneğin. Onu daha sonra soğutmak için kullanıp tekrar ısıtmak için kullanarak içeride hem ısıyı dönüştürerek kullanıyoruz. Hem mesela birçok firma gene burada da biz su kullanımımızı azalttık diyor. Çok iyi. Hani bu sizi birinin uyarması sonucu kendinizi düzeltmeniz gibi bir şey ama keşke baştan bunları tüm firmalar ilk kuruldukları andan itibaren aslında az su kullanımını yapabilseler, ısı zayiatlarını azaltsalar, baca gazını tekrar geri dönüştürüp o ısıyı tekrar ısıtmada kullanıyoruz. Onun dışında mesela posalarımızı, çiftliğimiz var, hayvancılık yapıyoruz, hayvan yemine dönüştürüyoruz. Yine çiftliğimizde tarımsal faaliyetlerimizi yürütürken buradan çıkan organik atıkları biyoçara dönüştürüp toprağın karbon ihtiyacına geri veriyoruz toprağa. Tekrar karbon ihtiyacını sağlıyoruz. Mesela hayvancılık önümüzdeki dönemde büyük ihtimalle burada bu mutualist veya komanserist kişiye göre değişen bir ilişki var hayvanlarla aramızda. Biz onları yaşatıyoruz ama onlardan besin elde ediyoruz. Bu ufak ufak yok olacak ve kuvvetli muhtemel bitkisel bazlı beslenmeye doğru bir kayış olacak. Ama bunun tabii süreci biraz daha, birkaç nesil daha sürecek gibi. Bu arada da hayvancılığın da aslında tarımla birlikte, toprak tarımıyla birlikte yan yana çalışmasının da önemli olduğunu düşünüyoruz ve bunu uyguluyoruz yine tarım işletmemizde. Özellikle büyükbaş hayvanların gübresinin en temelde büyükbaş hayvanların dışkılarının gübre olarak kullanılması vesaire gibi. Dolayısıyla birçok konuyu sanırım Sultan Hanım'ın cevap oldu. Bu bizde aslında her çalışan için bir kafa yapısı, bir İngilizce terimiyle mindset. Her şeyi nerede kullanabiliriz diye bakıyoruz. Üzüm çekirdeklerinden, kuşburnu çekirdeklerinden, yağ elde edilmesinden, işte vişne vişnenin posasının kozmetik endüstrisinde kullanılmasına kadar, renk maddesi elde edimine veya ilaç sektörüne gitmesine kadar birçok detayı düşünerek aslında döngüsel ekonomiyi oluşturmaya çalışıyoruz kendi yapımız içinde. Bu da bahsettiğim gibi bunları bir etiket için vesaire için değil, bunları belki de son 60 yıldır zaten yapıyoruz. İşte bunu içselleştirmek de bence gerek STK'lar, gerek diğer kalan insanlar için görevimiz. Bu arada Aylin Hanım da gene bu STK'larla ilgili bir soru sormuştu. Ana akımlaştırmak, teşvik ve düzenleyici mekanizmalara dahil etmek ve yeni yatırımlar için ne yapmak lazım diye. Gene STK'lar olarak kişi kişi bıkmadan, usanmadan şirketlerdeki karar alma mekanizmasındaki insanları dönüştürmemiz lazım diyorum.